Ayrım 21, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 229. Krimov tuvaletten döndüğünde yargıç yoktu. Kırmızı kordonla zırhlanmış, mavi yüzbaşı apoletli, üniforma giymiş genç bir adam oturuyordu onun yerinde. Yüzbaşı tutukluya sanki hayatı boyunca ondan nefret etmiş gibi kaşlarını çatarak baktı.
''Ne dikilip duruyorsun?'' dedi yüzbaşı. ''Otur, dik otur moruk, niye kamburunu çıkarıyorsun?'' ''Bir tane indiririm, dimdik olursun.''
Tanışmış olduk diye düşündü Krimov ve öyle korktu ki savaşta bile hiçbir zaman bu kadar korkmamıştı. Şimdi başlıyor diye düşündü. Yüzbaşı bir bulut halinde tütün dumanı saldı ve sesi bu gri dumanın içinde şöyle devam etti.
''İşte kağıt, işte kalem. Ne yani, senin yerine ben mi yazacağım?''
Krimov'a hakaret etmek yüzbaşının hoşuna gidiyordu. Yoksa görevi bu muydu? Topçulara bazen düşmana taciz ateşi açmasını emrederler, onlar da gece gündüz ateş ederler.
''Ne biçim oturuyorsun? Buraya uyumaya mı geldin?''
Birkaç dakika sonra tutukluya tekrar seslendi.
''Hey, duymuyor musun? Sana dedim. Seni ilgilendirmiyor mu yoksa?''
Pencereye gitti, karartma perdesini kaldırdı, ışığı söndürdü ve somurtkan yüzüyle sabah Krimov'un gözlerinin içine baktı. Lubyanka'ya geldiğinden beri ilk kez gün ışığını gördü. ''Geceyi burada geçirmişiz.'' diye düşündü Nikolay Grigoryevich. Yaşamında daha kötü bir sabah var mıydı? Birkaç hafta önce bir bomba çukurunda mutlu ve özgür bir insan olarak ilerisini gerisini düşünmeden yatan, başının üstünde demirlerin uluduğu o değil miydi? Ama zamanlar birbirine karışmıştı. Bu çalışma odasına gireli sonsuz denecek kadar uzun bir zaman olmuştu. Oysa çok yakın bir zaman önce Stalingrad'daydı. İç hapishanenin iç avlusuna açılan pencerenin arkasında nasıl gri, taştan bir ışık vardı. Işık değil, bulaşık suyuydu. Bu kış gününün sabah ışığında nesneler elektrik ışığındakinden daha bayağı, daha somurtkan, daha düşman görünüyordu. Hayır, çizmeleri sıkmıyordu, ayakları şişmişti. Geçmiş yaşamını ve çalışmasını 1941 kuşatmasıyla ne şekilde birleştirmişlerdi acaba? Birbiriyle birleşmeyecek şeyleri kimin parmakları birleştirmişti? Bunun için yapmıştı. Bütün bunlar kimin için gerekliydi? Ne için? Düşünceler o kadar güçlü yanıyordu ki sırtındaki ve belindeki sızıyı zaman zaman unutuyor, şişmiş bacaklarının çizmenin konçlarını gerdirdiğini hissetmiyordu. Haken, Fritz, 1938 yılında böyle bir odada bu şekilde oturduğumu nasıl oldu da unutabildim? Evet, ama bu şekilde değildi, cebimde izin belgesi vardı. En rezilce şey aklına geldi şimdi. Herkesin izin belgesi düzenleyen bir odaki görevlinin, kapıcıların, askeri üniformalı asansörcünün hoşuna gitme isteği. Sorgu yargıcı Krimov yoldaş, lütfen bize yardımcı olun diyordu. Hayır, en rezil şey hoşa gitme isteği değildi. En rezil şey içtenlik isteğiydi. Şimdi aklına geldi işte. Burada gerekli olan sadece ve sadece içtenlikti. O da içtendi. Haken'in Spartakist hareket değerlendirmesindeki hatalarını, Talman'a duyduğu düşmanlığı, kitap için para alma isteğini, Elsa hamileyken Elsa'dan ayrılmasını anımsıyordu. Aslında iyi şeyler de anımsıyordu. Sorgu yargıcı onun şu tümcesini not etmişti. Yıllar öncesinden gelen tanışıklığımıza dayanarak partiye karşı doğrudan bozguncu hareketlere katılmasını çok küçük bir olasılık olarak görürüm. Ama iki taraflı çalışma olasılığını tam olarak gözden uzak tutamam. Evet, aslında o ihbar etmişti. Bu her zaman saklanacak dosyadaki her şey aynı şekilde samimi olmak isteyen arkadaşları tarafından söylenmişti. Niçin samimi olmak istemişti? Parti görevi mi? Yalan, yalan, içtenlik sadece ve sadece deli gibi masaya yumruk atıp ''Haken, kardeşim, dostum suçsuzdur'' diye bağırdığında söz konusuydu. Belleğini yoklayıp saçma sapan bir şey buluyor, pireleri yakalıyor, imzası olmadan ona bu büyük binadan çıkma izninin verilmeyeceği adama oyunda yardım ediyordu. Sorgu yargıcının ''Bir dakika, sizin izin belgenizi imzalayayım Krimov yoldaş'' dediği zamanki aç gözlü mutluluk duygusunu da düşündü. Haken'in hapse atılmasına yardımcı olmuştu. Cebinde imzalı izin belgesiyle nereye gitmişti doğruları seven adam? Arkadaşının karısı Muska Greenberg'e gitmemiş miydi? Ancak aslında Hawk'ın hakkında söylediği her şey doğruydu. Ama burada onun hakkında söylenen şeyler de aynı şekilde doğruydu. Aslında Fedya Yevseye ve Stalin'in felsefi bilgisizliğiyle ilgili bir aşağılık kompleksi olduğunu söylemişti. Görüştüğü insanların tüyler ürpertici listesi şöyleydi. Nikolay Ivanoviç Buharin, Grigori Yevseyeviç Zinoviev, Lomov, Şatski, Piantnitski, Lominadze, Ryutin, Kızıl Saçlı Şapalnikov, akademide Lev Borisoviç, Debori'nin yanına gitmişti. Laşeviç, Jan Gabarnik, Lupol, enstitüde yaşlı Riyazanov'la görüşmüştü. Sibirya'da iki kez eski arkadaşlıklarına dayanarak Eyhe'nin evinde kalmıştı. Evet, bir zamanlar Kiev'de Skripnik, Harkov'da Stanislav Kosior ve Ruth Fischer. Oho, Tanrı'ya şükür sorgu yargıcı en önemlisini anımsamamıştı. Bir zamanlar Lev Davidoviç Troçki ona karşı hiç fena davranmazdı. Köküne kadar çürümüştü, diyecek ne kalmıştı artık? Neden? Evet, onlar benden daha fazla suçlu değiller ama ben imza atmadım. Bekle Nikolay, imzalayacaksın. Hem de nasıl imzalarsın? Onlar da imzaladılar. Galiba asıl alçaklığı sona saklamışlar. 3 gün uykusuz bırakacaklar, sonra dayak atmaya başlayacaklar. Evet, bütün bunlar genel olarak düşününce sosyalizm gibi görünmüyor. Partim neden beni yok etmeye gerek duyuyor? Diğer herkesi. Aslında devrimi yapanlar Malenkov, Jidanov, Şerbakov değil bizlerdik. Hepimiz devrim düşmanlarına karşı acımasızdık. Devrim niçin bize karşı acımasız davranıyor? Belki de bu yüzden acımasız. Belki de bu devrim falan değil. Bu yüzbaşı nasıl bir devrim olabilir? Kara yüzler çetesinden biri, bir eşkıya. Havanda su dövüyordu, zamansa geçip gidiyordu. Sırtındaki ve bacaklarındaki ağrı ve bitkinlik üzerine çullanmış eziyordu. Tek istediği ranzasına uzanmak, çıplak ayak parmaklarını oynatmak, ayaklarını yukarı kaldırmak, baldırlarını kaşımaktı. ''Uyuma!'' diye bağırdı yüzbaşı, askeri bir komut verir gibi. Sanki Krimo bir an gözlerini yumsa Sovyet devleti yıkılacak, cephe delinecekti. Krimov tüm yaşamı boyunca bu kadar çok küfür işitmemişti. Dostları, sevgili yardımcıları, sekreterleri, samimi sohbet arkadaşları onun sözlerini ve davranışlarını biriktirmişlerdi. Anımsıyor ve dehşete kapılıyordu. Bunu Ivan'a söylemiştim. Sadece Ivan'a. Grishka ile aramızda böyle bir konuşma olmuştu. Aslında Grishka ile 20 yılından beri tanışırız. Bu konuşma Maşka Meltzer'le benim aramda olmuştu. Ah Maşka, Maşka! Sorgu yargıcının Yevgenya Nikolayevna'dan paket beklememesi gerektiğine ilişkin sözleri geldi birden aklına. Yakın zaman önce hücrede Bogolayev'le yaptığı bir konuşmaydı bu. İnsanlar Krimov'un kurutulmuş bitki koleksiyonunu son güne dek doldurmuşlardı. Gündüz bir tas çorba getirdiler. Elleri öyle titriyordu ki başını eğmesi ve çorbayı tasın kenarından yudumlaması gerekti. Kaşık tasa çarpıyor, ses çıkarıyordu. ''Domuz gibi yiyorsun'' dedi yüzbaşı sıkıntılı bir şekilde. Sonra bir olay daha oldu. Krimov yine tuvalete gitmek istedi. Koridorda yürürken artık hiçbir şey düşünmüyordu. Ama tuvaletin önünde dururken yine de iyi ki düğmeleri sökmüşler diye düşündü. Parmakları titriyordu. Düğmeleri ne açabilecek ne de ilikleyebilecekti. Zaman yine ilerliyor, çalışıyordu. Yüzbaşı apoletlerindeki devlet galip gelmişti. Kafasının içinde koyu, gri bir duman vardı. Herhalde bir maymunun beyninde böyle bir duman olurdu. Geçmiş ve gelecek yoktu. Kıvrık kıvrık ipli dosya yoktu. Tek bir şey vardı. Çizmelerini çıkarmak, kaşınmak, uyumak. Sorgu yargıcı tekrar geldi. ''Biraz kestirdiniz mi?'' diye sordu yüzbaşı. Sorgu yargıcı çok eski bir asker esprisini yineleyerek ders verir gibi bir edayla ''Komutan uyumaz, dinlenir'' dedi. ''Doğru'' diye onayladı yüzbaşı. ''Zaten astlar biraz abartırlar işi.'' İşbaşı yapan bir işçi nasıl tezgahını gözden geçirir, bir önceki vardiyadan arkadaşıyla iş konusunda karşılıklı söz alışverişinde bulunursa, sorgu yargıcı da Krimov'a yazı masasına baktı. Peki tamam yüzbaşı yoldaş dedi. Saate baktı, masadan dosyayı aldı, iplerini çözdü. Sayfaları karıştırdı ve ilgiyle canlı bir şekilde ''Demek devam ediyoruz Krimov'' dedi ve işe koyuldular. Bugün sorgu yargıcını ilgilendiren konu savaştı. Yine bilgilerinin çok fazla olduğu anlaşıldı. Krimov'un bulunduğu görevleri biliyordu. Alayların, orduların numaralarını biliyordu. Krimov'la birlikte savaşmış insanların adlarını sayıyordu. Siyasi şubede söylediği sözleri, cahil bir generalin yazdığı tezkereyle ilgili düşüncelerini ona anımsatıyordu. Krimov'un cephedeki bütün çalışması, Alman ateşi altında yaptığı konuşmalar, ordunun geri çekildiği, soğuğun hüküm sürdüğü o ağır yokluk günlerinde Kızıl Ordu askerleriyle paylaştığı inancı, her şey bir anda varlığına son vermişti. Zavallı bir geveze, iki tarafa da oynayan bir casus, arkadaşlarını bölmüş, onlara güvensizlik ve umutsuzluk duygusu bulaştırmıştı. Casusluk ve bozgunculuk faaliyetini sürdürmesi için cephe hattını geçmesine Alman istihbaratının yardım etmiş olmasından kuşku duyulabilir miydi? Dinlenmiş olan sorgu yargıcının canlılığı yeni sorgunun ilk dakikalarında Krimov'a da geçmişti. ''Nasıl isterseniz'' dedi Krimov, ''ama casus olduğumu asla kabul etmem.'' Yargıç pencereye baktı, hava kararmaya başlıyordu. Masanın üstünde duran kağıtları zor görüyordu. Masa lambasını yaktı, mavi karartma perdesini indirdi. Kapının arkasından insanın içini daraltan, vahşi hayvan ulumasına benzer bir ses geldi, sonra birden kesildi, ortalık sessizleşti. Yargıç masanın ardına tekrar geçip otururken, ''Demek öyle Krimov'' dedi. Krimov'a rütbesinin yükselmemesinin nedenini bilip bilmediğini sordu ve açık ve net olmayan bir yanıt aldı. Cephede tabur komiseri olarak dolaşıp durmuşsunuz. Oysa sizin ordu ya da hatta cephe askeri kurul üyesi olmanız gerekirdi. Bir an sustu. Gözlerini Krimov'a dikerek belki de ilk kez bir sorgu yargıcı gibi baktı. Ve resmi bir şekilde şöyle dedi. Troçki de sizin makaleleriniz hakkında mermer gibi diyordu. O alçak herif iktidarı ele geçirmiş olsaydı siz de yüksek bir yerde olurdunuz. Mermer gibi ha? İşte elindeki kozlar diye içinden geçirdi Krimov, ası açtı. Neyse, tamam tamam, ne zaman, nerede her şeyi söyleyecek. Ama aslında aynı sorular Stalin yoldaşa da sorulabilir. Krimov'un Troçkizmle bir ilgisi olmamıştır. Her zaman Troçkist kararların karşısında oy kullanmış, bir kez bile lehte oy vermemiştir. Ama asıl önemli olan çizmeleri çıkarmak, yatmak, şişmiş ayaklarını yukarı kaldırmak, uyumak ve uykusunda kaşınmak. Oysa sorgu yargıcı sakin ve sevecen bir şekilde konuşmaya başladı. ''Neden bize yardım etmek istemiyorsunuz? Yoksa mesele savaştan önce suç işlememiş olmanızla, kuşatma sırasında yeniden ilişki kurmamış, yeni buluşma yerleri saptamamış olmanızla mı ilgili? Ciddi derin bir mesele. Mesele partinin yeni rotasında, yeni mücadele aşamasında partiye yardım edin.'' Bunun için geçmişteki değerlendirmelerden vazgeçmek gerekiyor. Bu ancak Bolşeviklerin üstesinden gelebilecekleri bir görev. Bu yüzden sizinle konuşuyorum zaten. Peki, tamam, iyi diyordu Krimov ağır ve uykulu. İsteğimin dışında partiye düşman görüşlerin sözcüsü olduğumu kabul edebilirim. Varsın benim enternasyonalizmim egemen sosyalist devlet kavramlarıyla çelişkiye düşsün. Tamam, karakterim icabı 1937'den sonra partinin yeni çizgisine, yeni insanlara yabancılaşmaya başladım. Hazırım, itiraf edebilirim. Ama casusluk, bozgunculuk... Bu ama da ne oluyor? İşte görüyorsunuz, parti davasına düşman olduğunuzu anlama yoluna adım attınız artık. Biçimin bir önemi var mı? En önemli şeyi kabul ettiğinize göre bu ama ne oluyor? Yo, casus olduğumu kabul etmem. Demek hiçbir şekilde partiye yardım etmek istemiyorsunuz. Konuşma bu noktaya gelince kaçıp saklanıyorsunuz öyle mi? Boksunuz siz, köpek boku. Krimov yerinden fırladı. Sorgu yargıcının kravatına yapıştı. Sonra masaya bir yumruk attı ve telefonun içinden bir ses geldi. Telefon yerinden zıpladı. Uluyan, insanın iliklerine işleyen bir sesle bağırmaya başladı.
Seni orospu çocuğu, ben Ukrayna'daki Bryansk ormanlarındaki çarpışmalarda insanların başındayken sen neredeydin? Voronej'de kışın ben dövüşürken sen neredeydin? Alçak herif, sen Stalingrad'da mıydın? Demek parti için hiçbir şey yapmadım ben. Sen jandarma suratlı herif, Sovyet vatanını burada Lubyanka'da mı koruyordun? Ya ben Stalingrad'da davamızı savunmuyor muydum? Şangay'da yağlı ilmeğin altındaki sen miydin? Aşağılık herif, kolçak askeri senin mi yoksa benim mi sol omzuma ateş etti?
Sonra Krimov'u dövdüler ama cephedeki özel şubede yaptıkları gibi basit bir şekilde yüzüne yumruk atarak değil, ölçüp biçerek bilimsel bir şekilde insan fizyolojisini ve anatomisini bilerek. Üniformaları yeni iki genç adam dövüyordu onu ve Krimov onlara şöyle bağırıyordu.
Aşağılık herifler, sizi ceza bölüğüne, tank savar birliğine göndermek gerek. Asker kaçakları.
Kızmadan, hırslanmadan çalışıyorlardı. Kuvvetli vurmuyorlardı. Ama yumrukları sakin sakin söylenen alçakça bir söz kadar korkunçtu. Dişlerine bir kez bile vurmadıkları halde Krimov'un ağzından kan geliyordu. Bu kan burnundan, çenesinden, ahtulbadaki gibi dilini ısırdığı için dilinden gelmiyordu. Bu derinden, ciğerlerinden gelen kandı. Nerede olduğunu artık anımsamıyordu, ne olduğunu anımsamıyordu. Sorgu yargıcının yüzü tepesinde yine belirdi. Parmağıyla masanın üstünde asılı duran Gorki'nin portresini gösteriyor ve soruyordu.
Büyük proleter yazar Maxim Gorki ne demişti?
Bir öğretmen gibi ikna edici bir sesle şu yanıtı veriyordu.
Düşman teslim olmuyorsa yok edilir.
Sonra tavandaki lambayı dar apoletli adamı gördü.
Ne yapalım? Tıp izin veriyor dedi sorgu yargıcı. Bu kadar dinlenmek yeter.
Bir süre sonra Krimov tekrar masanın yanına oturmuş zekice telkinleri dinliyordu.
Bu şekilde bir hafta, bir ay, bir yıl oturabiliriz. Basit bir şekilde anlatayım meseleyi. Hiçbir suçunuz olmasa da size söyleyeceğim her şeyi imzalayacaksınız. Ondan sonra sizi dövmeyecekler. Anlaşıldı mı? Belki özel komisyon sizi mahkum edecektir ama dövmeyecekler. Bu önemli bir şey. Sizi dövmeleri hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Uyumaya göndereceğiz, anlaşıldı mı?
Saatler geçiyor, sohbet devam ediyordu. Artık hiçbir şey Krimov'u şaşırtamaz, uyku sersemliğinden çıkaramaz gibiydi. Ama yine de sorgu yargıcının yeni konuşmasını dinlerken hayretle ağzını aralıyor, başını yukarı kaldırıyordu.
Bu işlerin hepsi eski, bunlar unutulabilir diyordu sorgu yargıcı ve Krimov'un dosyasını gösteriyordu. Ancak Stalingrad Savaşı sırasındaki alçakça ihanetinizi unutturamazsınız. Tanıklar, belgeler konuşuyor. Almanlarca kuşatılmış olan 6'ya 1 numaralı evde askerlerin politik bilincini bozucu çalışma yapmışsınız. Grekov'u bir vatanseveri ihanete kışkırtmışsınız. Onu düşman tarafına geçmeye ikna etmek için uğraşmışsınız. Askeri komiser olarak sizi bu evden gönderen komutanlığın ve partinin güvenini sarsınız. Siz bu eve gittikten sonra ne yaptınız? Düşman ajanlığı.
Sabaha karşı Nikolay Grigoryevich'i yine dövdüler. Sıcak, siyah bir sütün içine gömülüyormuş gibi hissetti. Dar apoletli adam şırınganın iğnesini silerken yine başını salladı ve sorgu yargıcı şöyle dedi.
Ne yapalım? Tıp izin veriyor.
Karşı karşıya oturuyorlardı. Krimov karşısındaki adamın yorgun yüzüne bakıyor ve kinsizliğine şaşıyordu. Bu adamın kravatına yapışmış, onu boğmak istememiş miydi? Şimdi Nikolay Grigoryevich'te onunla yakınlaşma duygusu tekrar ortaya çıkmıştı. Masa artık onları ayırmıyordu. İki arkadaş gibi, üzgün iki insan gibi oturuyorlardı. Bir sonbahar gecesi vurulduğu halde ölmemiş, iç çamaşırları kan içinde bozkırdan cephe özel şubesine geri dönen adam geldi birden Krimov'un aklına. İşte benim yazgım diye düşündü. Yine gidecek bir yerim yok. Artık çok geç. Sonra tuvalete gitmek istedi. Sonra dünkü yüzbaşı geldi. Karartma perdesini kaldırdı, ışığı söndürdü, bir sigara yaktı. Nikolay Grigoryevich yine somurtkan gün ışığını gördü. Bu ışık sanki güneşten, gökten değil, iç hapishanenin gri tuğlasından geliyordu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 239.